Ayrım 18.
Şimdi efendisi olduğu için içini kapkırılır ayağı kaplamıştı. Kendisini şöyle uyarmıştı. 24 saatini 20'sini uyuyordu. Bir gece kayığından çıkmak istedi. Ters bastı ve denize düştü. 1,5 metre derinliğinde su bir yaralısı olarak karşı kumardı, boğuldu. Damadı eski kafalı, sabırlı, kalbinde kötülük olmayan dindar Statins kaptanı oldu. Birbirine karışan kalın kaşları, uzun boyu ağır hareketli. Görünüşüne bakıp birileri ona hayvan adını takmıştı ve adı öylece kalmıştı. Ama ağırlığı kıyı görünce eskiden olduğu gibi yine bizim Theodosius demişti. Limana indiler ve başkalarına kavuştular. Alkiniodus bizim Theodosius geliyor dedi. Annemi ve kardeşlerini getiriyor. Dönüp baktılar. Kayık yarı yoldaydı. Şarap rengi denizde kürek çekip yaklaşıyordu. Bu kocaman kremik akılfezinde sakin sular suya benziyordu. Ama grup vaktini gökleri aksettiren bir ayna gibiydi. Karşılığında biraz daha yüksekte şövalyelerin kuleleri parıldıyordu. Sağda solda iki tarafı kucaklaşmış şehir uzanıp gidiyordu. Sevgili Nikolay, bize bu Herodot'un doğduğu şehrin geçmişi hakkında bir şeyler anlatabilir misiniz? Memnuniyetle muhterem peder. Dediğiniz gibi Herodot burada doğdu. Ama fevkalade tarihçi ve hatip Dionysos'ta. Cicero'nun onun öğrencisiydi. Yeni kitapta Roma tarihini yazdı. Thucydides'in karakteri üzerine ve konuşma sanatı gibi eserleri vardır. Keza İskenderiyelilerin eski çağları en iyi 5 destan şairi Homeros, Isoudos, Roeslu Pisantros ve Antinous ile bir arada adını andıkları şairi Parnassus'ta orada doğdu. Daha başka önemli kişiler de vardır. Ve bildiğiniz gibi Mausolio eski dünyanın 7 harikasından biriydi. Mausolus olunca aynı zamanda kalası olan kız kardeşi 2. Artemisia meşhur mimarlar Satiro ile Pitya'ya çağırdı ve kocasının annesine çok güzel bir abide eser yapmalarını emretti. Mezarın süslerini Skopas, Viriaxios, Timoteos ve Leonidas yaptılar. Pirineus'un iddia ettiğine göre güney cephesinde kabartmaları Timoteos değil Praxiteles yapmıştır. Yoanna, yani diye sözünü kesti Nikolas'ın. Artemisia, Mausolus'un hem kız kardeşi hem de karısı mıydı? Nasıl olur? Kalya adetleri buna izin veriyordu. Bildiğiniz gibi Mausolus meşhur bir generaldi. Kalya'yı, Lidya'yı, İonya'yı ve Sakız Adası'nın yukarısındaki bütün adaları ele geçirmişti. Ölmeden az önce Artemisia'ya sordu. Öldükten sonra da beni şimdiki gibi sevecek misin? Kadın ona cevap verdi. Seni seviyorum ve her zaman öyle seveceğim. Sana sevgimi göstermek için küllerinin toprağa düşmesine izin vermeyeceğim. Seni kendi vücuduma göreceğim. Hepsi nasıl diye sordular. Belki hemen ölmediyse Mausolus da böyle sormuş olmalıdır. Artemisia Mausolus'un cesedini yaktı ve küllerini bir altın testere koydu. Günde 2 defa öğlen ve akşam bu küllerden bir tutam alıyor, şaraba katıyor ve yemek vakti içiyordu. Kocasına söylemiş olduğu gibi kendi vücudunu onun nazarı olarak kullandı. Anne, çok duygulandı diye mırıldandı. Yoanna, iğrenç dedi. Kocasının vücudunu yemiş. Alkiviadis gülerek, Papastamatis'in her zaman evli çiftlere sorulduğu şeyle başladı. Ve iki vücut bir olacaktır. Ama bu despotun önünde de söylüyorsa sadizmden başka bir şey değildir. Bir erkeğin bir ömür boyu aynı kadının vücuduna yapışıp kalması, kendi karısı olsa. Kahkahalı gülcüler ve Nikolas, ilahi Alkiviadis dedi. Öbürü gülerek, belki dedi. Ama lütfen yavaş olalım. Benim öbür yarımın gelmekte olduğunu görüyorum. Katerina yanında en büyük 2 çocuğu olan Eraklis ve Sokratis ve öteki gelin iki yaklaştılar. Erkekler ayağa kalktılar. Kadınlar iyi akşamlar dileyip despotun önünü öptüler. Bizim kiliseye daha yatağına gittik biliyor musun Alkiviadis? Burnunun ta ucuna kadar. O kadar uzaklara gitmen şart mıydı? Katerina'nın şimdi daha çok yürümesi gerekiyor. Nikki'de konuşan. Alkiviadis'in kendi usulünce şakayla karışık baktım. Nikolas da kendine göre baktı. Despotunuza bütün o dine karşı çıkan teorilerini açıkladıktan sonra Halikarnassos'un tarihini anlatmaya başladı. İtiraf edeyim ki ben de onu diğerleri gibi bütün ilgiyle izliyorum. Oturun dinleyin siz de. Katerina, İrakli despotun elini öpse mi? Küçük Sokratis, ben öptüm anne dedi. Bir daha öpeyim mi? Arkibiyodis gülerek ne kazanırsınız ne kaybedersin dedi. Her zaman biraz vahşi bakan gözlerini bir despota bir annesini diken Herakles inatla ben etmem dedi. Annesi ama olmaz dedi. Sen tatlı bela, despotun da papazın da elini öpmemiz gerekir. Gel despotun elini öp lütfen. Öpmüyorum, ben tüfekle bir vuruşta kumru öldürdüm. Ve koşarak evin öbür yanına gitti. Annesi özür diler gibi, ne canlı söz dinlemez çocuk, Arkibiyodis seni yapıyor diye şikayet etti. Arkibiyodis, bu yok mu, bir gün yeni Kalinosos'un başına bela kesilecek diye konuştu. Despot, sahi sevgili Nikole, Halikarnosos adı nasıl bodrumuldu diye sordu. Şövalyeler kaleyi Aziz Petros'a adamışlardı. Böyle bir şehir Petronio, Petronio Petros'un yeri diye anılır oldu. Halk ise Petronio, Bedronio, Bedrum diyordu. Türkler geldiler. Korkunç zindanları, su içindeki karanlık zindanları gördüler ve adını Bodrum dediler. Bütün şehrin adı öyle kaldı. Eğer sayılamıyorsam sevgili Nikola'ya, kayıt gelinceye kadar size birkaç şey sormak istiyorum. Buyurun muhtemel kadar. Tabii cevap verebilirsem. Nikke elinde olmadan yürürsün dedi. Her şeyi en ince noktalarına kadar yürürsün sen. Abartma sevgili Nikke, doğrusunu söylemek gerekirse az çok bir şey olmuyor. İki Artemisia vardı Nikola'ya. Biri Salamina'da Yiğit'le çarpışan, öbürü Mars Olas'ın karısı. Öyle değil mi? Çok doğru. Biri erkek gibi çarpıştı. Ama kadının fendi hesabı sinsice yaptı bunu. Atinalılar bir kadının kendilerine savaş açtığını öğrenince çok kızdılar. Ve onun başına 10 bin drahmi mükafat koydular. Çok paraydı bu o zamanlar. Atina valisi asillerden Ananias onun peşine takıldı. Ve yakalamak üzereydi de. Ama kadınlara mahsus kurnazlıkla kurtuldu. Ama onu öldüren de bu oldu. Kendi gemisini batırdı. Kendi valisi Damasi Timos da dahil hepsi boğuldular. Kızlar, ya öteki Artemisian diye sordular. Rodoslular Lansonos'un öldüğünü ve yerine bir kadının hüküm sürdüğünü duyunca güçlü düşmanları olan Akarnasos'u ele geçirmek için Dolanmalı'ya hareket ettiler. Artemisia adamlarından bunun haberini aldı. Donanmasını gizli limana sakladı ve kadın erkek bütün telaşına surlara çıkmalarını ve Rodosluları belir görmez yaşasın diye bağırmalarını ve zalim kraliçeleri yaşlı olup kaçtığını söylemelerini emretti. Öyle de yaptılar. Buna inanan Rodoslular gemilerini bağlayıp karaya çıktılar. Şarap içip evlenmeye başladılar. Mindos'un şarabı güzel kazanılmış oldu. Burada doğdu. Kardeşim Arkibiyodis size bunu bütün inceliklerinde anlatabilir. Güzel güzel güldüler. Katerina da sözünü esirgemedi. Herkesin bir ünlü vardır. Bu sözleri duymamış gibi yapan kızlar sonra ne oldu diye sordular. Herkesin sarhoş olup dağılmasını bekleyen Artemisia gemileriyle ortaya çıktı. Rodosluları bütün gemilerini ele geçirdi, erkeklerini esir etti. Artemisia sadece kurnaz değil cesurdu da. Rodosluların gemilerini çiçeklerle süsledi. Kendi ordusu ve tayfalarıyla başarıyla yola çıktı. Gemilerinin çiçeklerle süslendiğini senet çocuklarıyla onları karşıladılar. Onlar daha ne olduğunu iyice anlamadan Rodos yeri ayağa geçirildi. Şehrin önüne gelenleri öldürüldü. Hazineleri ve şehirlerin mallarını ele geçiren Artemisia bunları askerlerine dağıttı. En güzel resimleri ve hekelleri alıp Halikarnasos'a getirdi. Bunları yapmamış olsaydı da onları ölecekti. Bundan daha büyük cenaze merasimi, bundan daha şanlı bir anıt mezar tasavvur ediyordu. Altın tabakasını açtı, bir sigara çıkardı. Dinliyoruz sevgili Nikola. Anıla, dinlemiyoruz papaz efendi dedi. Neredeyse Nikola efendi'nin ağzına gireceğiz. Arkibiyodis anıla, aman dikkat et sen unutmuyorsun dedi. Bodrum, Büyük İskender'in açığında tek sarhoş, öyle mi? Yanımda, halbuki hiç kimsenin ona karşı koyamadığını duymuştum, dedi. Nikolas yine de alamadı. Ama bunu bir başka sefere bırakalım. Görüyorum terazisi yaklaşıyor, dedi nazikane. Ayağa kalkıp denizin içine uzanan dalga kırığına devam ediler. Sözlerle ve el hareketleriyle annelerine, Mirto'ya, Arisa ve Emine hoş geldin dediler. Kayıktan dolayı karşılık verildi. Güneş gözden kaybolmuştu ve menekşeli bir akşam vakti başlıyordu. Deniz nefes bile almıyordu. Çıplak, uçsuz bucaksız ve kerem kokuyla uzanan bir tarafa gibiydi. Uzaktan Dantana'ya benzeyen dağlar hala altın sarısına boyalıydı. Sanki bu hareketsiz, dümdüz suda yürüyebilir misin hissine kapılıyordun. Kayık yavaşça geldi ve dalga kırana yanaştı. Büyük hanımefendi ve ağ çocukları karaya çıktılar. Onlar dalga kırandan ayrılırken başkaları karaya girdi. Eşyaları ağa taşıdılar. Alice bu malları ve ağa ve her biri kime aitse onun evine ya da odasına gidiyordu. Hizmetçiler veranda ışıkları yapmışlardı. Şerbet ve kahve getiriyorlardı. Az sonra masalara kovalanmış altını serdiler. Anneleri, hava ne güzel serin dedi. Halıkaya nasıl sönüyor? Alkibiyadis eski insanlar bu olaya Zephyria. Zephyria batı rüzgarlı. Batıdan rüzgar olur. Duvarlarda evet dedi. Her zaman serin olur. Yemeye başladılar. Bardaklar yakut renkli şarap dolu. Alkibiyadis size tavsiye ederim şarabınıza sok atın dedi. Mindos'un şarabı tatlı ve kokuldur ama serttir. Ali öğrendiğime göre öğretmişsin. Seni ziyaret edelim mi? Bekleriz ama sana üzümü yollarım. Mastika da çıkar. Nasıl yapılacağını sana söylerim. Evet rakı da. Muhammed rakı yasaklamadı. Müşteriler ve Türkler de var. Yuhanna acayip dedi. Şarabı yasaklıyor, rakıyı bırakıyor. Nasıl oluyor bu despot efendi? Söylendiğine göre hiçbirine izin vermiyor. Ama isimleri soruyor. Belki rakı o zamanlar bilinmediği için. İçeriye bunu fırsat biliyor. Ama ben şarabı tesliden içen çok paşa, bey ve hoca gördüm. Nikolas, ama her yerde herkes böyle yapmıyor mu dedi. Kanunları yapanlar en önce bu kanunları çiğneyenlerdir. Bir Türk alimi bana anlattı. Bir Ramazan günü tanıdığı bir dervişin evine gitmiş. Bir bakmış ki masada üç derviş daha oturmuş et yiyor ve şarap içiyorlar. Ağzı açık kalmış. Onu da davet etmişler ama o Muhammed'in bunu yasakladığını söylemiş. Tabii yalan söyledikleri. Çünkü o da gizliden gizliden yiyip duruyormuş. O anda dervişlerden biri kızıp alaya fırlamış ve bıçağı adamın boğazına dayamış. Ya yersin demiş ona ya da seni öldürürüm. Tabii bizimki oturmuş masaya. Ve bir güzel kızartılmış domuz eti yiymiş. O kadar lezzetli bulmuş ki ondan sonra devamlı domuz eti yiymiş. Kirli Maria hayal kırıklığı içinde her yerde aynı şeyler dedi. Hizmetçiler her bölümün önüne kızartılmış keklik eti koydular. Despot adaya çocuk var mı diye sordu. Alkibiyadis hem de bu oldu. Ava tavşanı ve güvercin de çok. Alice yarın sabah erkenden ava çıkacağım. Sen de gelir misin Emin diye sordu. Alkibiyadis Zeferin onun kraliçesinden izin almanız gerekecek dedi gülerekten. Ve de onun yanından Iraklis bugün bir kumru vurdu dedi Katerina. Anneleri silahla mı diye sordu. Şahit Kiritoğlu'nun tüfeğiyle. Ona silah verilir mi? Çocuk daha. Vermedik anne. Kendisi almış. Bunu şahite söylediğinde adamcağız sıkılarak ne yapabilirdim çocuğum? Küçük efendi istedi. Küçük efendi bir şey isteyince kim karşı koyabilir dedi. Despot Sakız Adası'nda diye başladı. Çok eskiden Teoret diye bir adada güvercinlerin ördekler gibi evcil olduğunu yazıyor. Öyle ki ev hanımlarına baksınlar diye çoban tutuyorlarmış. Bu çobanlar her sabah ev dolaşıyor, dış kapıyı açıp güvercinleri çağırıyor, sürü halinde götürüyormuş. Hindileri yaptıkları gibi elinde bir kalbi ile gidiyorlarmış öyle. Onları oraya götürüyor, ıslık çalıyormuş ve güvercinler karınlarını doyurmak için doyuruyorlarmış. Akşam olmasına yakın yine dağa çıkıyor, ıslık çalıyor ve güvercinleri yeniden bir araya topluyormuş. Onları şehre getiriyor ve evlere dağıtıyormuş. Her biri kendi evini tanıyormuş. Yazdığına göre aynı insanlarmış ki elini uzatıp sevebiliyormuşsun. Alkibiyadis, sinirli ve eden travata. Doğru olmasa da olmuyormuş, İtalyanca, dedi. Mirtoğlu'nun sıcak sesiyle adı geçen efendi bu olmayınca şarkı dediği duyuldu. 1665 yıllarında. Nikolas bir başka bir yazgının diye konuştu. Bizim kalımız hakkında yazıyor. Her bir kızın evini bulması için kendi olmamız gerekiyormuş. Öyle mi? Ama bugün de böyle Nikola. Evet anne. Ama bu beyefendinin yazdığına göre yeni olmamıza takılmıyormuş. Çünkü bu damadın işiymiş. Nişandan sonra damat camları takıyormuş. Bana öyle geliyor ki bütün bu şeyler bir yerde bir iki gün kalan zor olmuş olmalı ve Fransızlar olmalı Paul Antonio Lesbos. Halkı şaşırtmak için Fransızca. İsteyen gözlemler tarafından yazılmıştır. Büyük hanımefendi doğru ya da değil ilgi çekici bir hikaye dedi. Mirto daha başka ne diyor diye sordu. Kadınlardan bahsediyor. erkek kötünü bahsediyor, dedi Mirto tekrar. Eğer dürüst bir erkek idiyse, ne fiyacılığına kızının hakkında iyi yazar. Yoksa bizi suçlar. Despotun yiyenleri merakla, ne diyor söylesene, dediler. Sakızlı kadınları güzel ve neşeli olduklarını yazıyor. Yortularda zarif giyinip süsleniyorlarmış. Saçlarını bir tutan yasamın takmak adetleriymiş. Mutlu, şeyle zekiymişler. Ve hiç kötüye yorumlanmadan kolayca konuşabiliyormuşsun onlarla. Her pazar günü ve tatilde kadınlar ve erkekler akşam erkenden gece yarılarına kadar meydanlarda daire olup dans ederlermiş. Ayos Yalnız Kilisesi şehirden bir tüfek atını mesafededir. Dini merasına çok insan gelir. Öyle günlerde Kaptan Paşa gidip kilisesinin yakınında otururdu. Ona kadife kaplı koltuk getirirler ve otururdu. Çubuk oğlanında ona yata kaplı nargilesini getirir, yakmak üzere yanında bir halıya otururdu. Giyinmiş ve zeminle süslenmiş kadınlar kadife papuçlarıyla oraya geçerlerdi. Paşa onların cevahirlerine bakardı. Kolonlar, yüzükler, küpeler, yüzükler ve gülümserdi. Elini kaldırıp sakalını okşar ve durmadan vay vay vay inşallah derdi. Ayından sonra paşanın şerefine kilisenin ablosuna dans ederlerdi. Paşa durmadan nergilesini fokurdatır, durmadan kokkulu sakalını okşar ve durmadan hayran hayran vay vay vay inşallah diye mırıldanırdı. Böylesine meşhur bir Kaptan Paşa ile gurur duyan...
Ayrım sonu.